Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı Kârilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Leyl suresinin 12 ila 21. ayetlerini dinliyoruz.
Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى صدق الله العلي
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz bize ait olan yol göstermektir. Gerçekten sonda, ilkte, ahiret ve dünya bizimdir. Artık sizi alevleri kabardıkça kabaran bir ateşle uyardım. Ona ancak en bedbaht olandan başkası yollanmaz ki o yalanlamış ve yüz çevirmişti. Korkup sakınansa ondan uzak tutulacaktır ki o malını vererek temizlenip arınır. Onun yanında hiç kimsenin karşılığı verilecek bir nimeti, borcu, minneti yoktur. Ancak Yüce Rabbinin rızasını aramak için verir. Muhakkak kendisi de ileride razı olacaktır. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 25 Behmen 1399, Hicri Gameri 1 Recep 1442 ve Miladi Takvimle 13 Şubat 2021 Cumartesi. Aynı zamanda Ehli Beyt nurlarından İmam Muhammed Bakır Aleyhisselam'ın mübarek veladiyet yıldönümü ve mübarek 3 ayların başlangıcı. Bu vesileyle başta siz değerli dinleyicilerimiz olmak üzere tüm İslam alemini kutluyoruz. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce az sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından tarihten bir yaprak, İmam Muhammed Bakır Aleyhisselam'ın veladet yıldönümü, Dünya Radyo Günü, Ayetlerin Hikayesi ve Nehcül Belaga Öğütleri isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım Ahmet Eş. Sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar.
Avrupa Troikası İran'la ilgili asılsız iddialarını sürdürürken İran Dışişleri Bakanı Zarif, 3 Avrupa ülkesi nükleer anlaşmayı iyi okusunlar dedi. Irakçı yaptırımları kaldırmadan nükleer anlaşmanın bir değerinin olmayacağını belirirken Amerika nükleer anlaşmaya ilgili aşırılıklarını sürdürüyor. Amerika, Suriye'nin en büyük petrol sahasına havalimanı inşa ediyor. Peskov, Rusya, Avrupa Birliği'nin yaptırım getirmesi ihtimaline karşı hazır olmalı dedi. Amerika'da bütçe açığının bu yıl 2.3 trilyon doları bulması bekleniyor. Şimdi haberler.
Bugün Hicri Kameri takvime göre 1 Recep 1442 ve Ehl-i Beyt nurlarından İmam Muhammed Bakır Aleyhisselam'ın kutlu veladet yıldönümü. Bugün mübarek 3 ayların başlangıcı olan Recep ayının da ilk gününü idrak ediyoruz. İmam Muhammed Bakır Aleyhisselam Hicri Kameri 57 yılı 1 Recep'te Medine'de dünyaya geldi. İmam Muhammed Bakır Aleyhisselam'ın yüce şahsiyeti ve azameti dinlere destan olup şecaat ve yüceliğin tek varisi olarak bilinirdi. O hazretin en büyük özelliği ise bağışlayıcı ve merhametli oluşudur. İmam Muhammed Bakır Aleyhisselam'ın veladet yıldönümü tüm İslam alemine kutlu olsun.
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif, 3 Avrupa ülkesinin İran'la ilgili yayınladıkları bildiriye karşın kendilerinin kapsamlı ortak eylem planı, nükleer anlaşmanın 36. maddesini ve İran'ın yazdığı birçok mektubu okumalarını tavsiye etti. Zarif, Twitter hesabına yaptığı açıklamada, "Acaba nükleer anlaşmanın 36. maddesini okudunuz mu? Nükleer anlaşmanın 3 Avrupalı ortağı anlaşmanın 36. maddesi ve bu temelde olan İran'ın mektuplarını okudular mı? Hangi mantığa göre İran, Amerika'nın nükleer anlaşmadan ayrıldıktan bir sene sonra ve anlaşmayı çiğnemeye hala devam ederken aldığı kararlarını durdurması gerekir. Üç Avrupa ülkesi mesuliyetlerini yerine getirmek için neler yapmışlardır sorularını yöneltti. Avrupa Birliği Troikası tarafından yapılan açıklamada İran'ın metal uranyumundan dolayı kaygılı oldukları yer almıştı. Bilindiği gibi Amerika'nın nükleer anlaşmadan çıkmasının ardından nükleer anlaşmaya bağlı kalacaklarına dair taahhütte bulunan Avrupa ülkeleri uygulamada Amerika'nın siyasetlerinin takipçisi olmuşlar ve taahhütlerinin hiçbirini yerine getirmemişlerdir.
Avrupa Troikası nükleer anlaşmadaki yükümlülüklerini defalarca ihlal ettiğinden bahsetmeden İran'ın nükleer anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerini ihlal ettiğini iddia etti. Fars Haber Ajansı'na göre nükleer anlaşmayı imzalayan 3 Avrupa ülkesi Fransa, Almanya ve İngiltere dün İran'da metalik uranyum üretiminin endişe verici ve nükleer anlaşmayı ihlal ettiğini iddia eden ortak bir açıklama yayınladı. Avrupa Troikası yayınlanan iddiasında İran'ı eylemlerini gecikmeden askıya almasını ve de yükümlülüklerini azaltma çerçevesinde yeni bir adım atmamasını istedi. Fransa, Almanya ve İngiltere ortak bildiride İran'ın nükleer anlaşmanın hedeflerine tam olarak ulaşmak için diplomasiyi canlandırma fırsatını baltaladığını iddia etti. Avrupa Troikası'nın yeni retoriği ve İran'ın nükleer anlaşmaya bağlı kalmadığını iddia etmesi, Fransa, Almanya ve İngiltere'nin nükleer anlaşmaya olan taahhütlerine uymadıklarını ve yalnızca İran'ın anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerine tek taraflı bağlı kalmaya devam ettiği bir zamanda yapılıyor. Bilindiği gibi Amerika'nın nükleer anlaşmadan çıkmasının ardından Avrupa ülkeleri, İran'a iktisadi zararların karşılanması yönünde garanti vermelerine rağmen bizzat kendileri de Amerika'nın siyasetlerinin uygulayıcısı olmuşlardır.
İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Seyyid Abbas Erakçı yaptırımları kaldırmadan nükleer anlaşmanın bir kıymeti, değeri yok dedi. Seyyid Abbas Erakçı İslam İnkılabı rehberinin eserlerinin korunması ve yayınlanması ofisi sitesi Hamenei.ir ile yaptık röportajda bütün yaptırımlar kaldırılmalıdır. Öncelikle nükleer anlaşmada öngörülen tüm yaptırımlar, İkinci olarak Amerika'nın nükleer anlaşmadan çekilmesinden sonra uyguladığı yaptırımlar ve üçüncüsü hukuki bir hileyle ünvanı değişilen yaptırımlar dedi. Doğrulama için yaptırımların kaldırılmasının etkisinin pratikte görülmesi gerektiğini söyleyen Erakçı, bizim için önemli olan yaptırımların kaldırılmasının etkisidir. Yoksa yaptırımların kaldırılması kağıt üzerinde bir imzadır. Ancak yaptırımların kaldırılmasının etkisi sahada gerçekleşmelidir dedi. Amerikalılar yaptırımlara bağlı kalmadı diyen Erakçı, yükümlülükleri azaltmanın milli çıkarlara uygun olduğunu belirterek, taahhütlerimizi azaltmasaydık kesinlikle çok zor bir durumda olacaktık ve Amerika'nın aşırılıkları daimi olarak kalacaktı dedi. Erakçı, nükleer anlaşmadaki zararımız ciddi bir mesele olarak kalacak. İslam İnkılabı rehberi müzakereler konusunda hiçbir zaman iyimser olmadı. Her durumda haklı olduğu ortaya çıktı dedi.
İran Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı Salman Zanayalan'ın da danışmanı Tuğgeneral Hüseyin Dekkan, bir İngiliz gazetesine verdiği röportajda Biden yönetiminin özellikle İran'a yönelik tutumunun Trump yönetiminin siyasetlerine benzer olduğunu söyledi. Tuğgeneral Hüseyin Dekkan, Guardian gazetesine verdiği demeçte Biden yönetimi diplomasi, çok taraflılık ve uluslararası anlaşmalara geri dönme gibi sözler etti. Ancak yeni seçilen yönetimin politikalarının Trump yönetiminin siyasetlerinin benzeri olduğunu görüyoruz dedi. İranlı yetkili Biden yönetiminin bu siyasetlerini çok açık bir şekilde İran halkına yönelik sert yaptırımların devam etmesi, İran'ın yabancı bankalarda petrol gelirlerine erişiminin sürekli olarak kapatılması dahil birçok konuda açıkça görüldüğünü söyledi. Dehkan, koronavirüs salgınıyla mücadele için paraya ihtiyaç duyulmaktadır ama İran'ın ülke dışındaki paralarına ulaşmasına yönelik Amerika engeli hala devam etmektedir ve bu da uluslararası ilişkilerde Trump yönetiminin siyasetlerinin devamı anlamına geliyor dedi. Amerika'nın İran'ın yükümlülüklerini yerine getirmesi için bir koşul koyamayacağını belirten Dehkan, İran'ın Amerikan yaptırımlarının olumsuz etkileri ve zararları için tazminat talep edeceğini bildirdi. İran Silahlı Kuvvetleri Başkomandanı danışmanı, İran'ın 19 Şubat'tan itibaren diplomasi yönünü değiştireceğini söyledi. İran İslami Şura Meclisi'nin bir kararına göre 19 Şubat tarihi itibariyle Birleşmiş Milletler müfettişlerinin İran'ın bazı nükleer tesislerine erişimine kısıtlama başlayacak.
Amerikan Dışişleri Bakanı Amerika'nın nükleer anlaşmadan çekilmesine değinmeksizin yine Amerika'nın bu nükleer anlaşmaya geri dönmesini İran'ın nükleer anlaşmadaki yükümlülüklerini yerine getirilmesine şart koştu. Amerikan Dışişleri Bakanı Antony Blinken iddiasında İran'ın şu anda yükümlülüklerini yerine getirmediğini ve nükleer anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmenin ilk adımının atılması gerektiğini tekrarladı. Blinken, İran'ın nükleer anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesi durumunda Amerika'nın da aynısını yapacağını ve daha uzun bir anlaşmaya varmak için müttefikleriyle birlikte çalışacağını iddia etti. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamine'yi geçen pazar günü yaptığı açıklamada Avrupalı ve Amerikalı yetkililerin nükleer anlaşma ve Amerika yaptırımları hakkındaki yorumlarıyla ilgili olarak Amerika başta yaptırımların kaldırılması olmak üzere taahhütlerini bizzat uygulamayı da yerine getirdiğinde İran'ın da nükleer anlaşmadaki taahhütlerine geri döneceğini bildirmişti.
Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı, Türkiye uluslararası hukuku ihlal eden bir ülkedir dedi. Sky News'a göre Dimitris Mardas, Türk askerleri Kıbrıs'ta barışın garantörü değildir dedi. Erdoğan'ın kışkırtıcı sözleri diyaloğa yardımcı olmuyor diyen Demirhas, diyaloğun Atina ile Ankara arasındaki ilişkileri normalleştirmenin tek yolu olduğunu da sözlerine ekledi. Yunan yetkili ayrıca Mart ayında Avrupa Konseyi'nin Avrupa ile Türkiye arasındaki ilişkilerin geleceğini ele alacağını söyledi. Dimitris Demirhas, Kıbrıs sorununun Birleşmiş Milletler kararları ile çözülmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.
Türkiye'de son 24 saatte 129.630 COVID-19 testi yapıldı. 7.763 kişinin testi pozitif çıktı. 97 kişi hayatını kaybetti. Hasta sayısı 667 oldu. Son 24 saatte 8.108 kişinin COVID-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2.461.204'e yükseldi. Test sayısı 31.289.306'ya ulaştı. Vaka sayısı 2.572.190, vefat sayısı 27.284, ağır hasta sayısı ise 1250 oldu.
Türkiye'deki korona salgını ülke ekonomisini ve iş dünyasını etkiledi. Türkiye'deki yoksul sayısı geçen ayın sonunda 20 milyona ulaştı ve enflasyon ülke nüfusunun %15'in üzerine çıkarak hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Bu yıl 30 bin Türk turizm şirketi iflasın eşiğinde ve 700 bin kişi ise işsiz kaldı. Ayrıca sebze dahil gıda fiyatları Türkiye'de %27 oranında arttı. Bu arada 100 bin şirket kapandı ve 12 milyon kişi işini kaybetti. Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun araştırma birimi DİSK Ağır tarafından hazırlanan işsizlik ve istihdamın görünümü raporuna göre geniş tanımlı işsizlik oranı bir yılda %20,1'den %28,8'e yükseldi. DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu sosyal medya yorumunda istihdam depremi sürüyor dedi. Türkiye İstatistik Kurumu Kasım ayında işsizlik oranı 0,4 puanlık azalışıyla %12,9 seviyesinde gerçekleştiğini açıklamıştı. TÜİK'e göre Türkiye genelinde işsiz sayısı da 2020 Kasım döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 303 bin kişi azalarak 4 milyon 5 bin kişiye inmişti.
Terör rejimi İsrail güçleri dün Batı Şeria'ya baskın düzenleyerek Ramallah'taki Filistinlerin barışçıl protestolarını şiddet kullanarak bastırdı. Teslim Haber Ajansı'na göre saldırı sırasında terör rejimi İsrail güçleri en az 13 Filistinli yaraladı. Filistin kaynaklarına göre saldırıda ırkçı rejim İsrail güçleri göz yaşartıcı gaz ve gerçek mühimmat kullandı. Öte yandan Siyonist yerleşimciler de ırkçı İsrail ordusunun desteğiyle Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus'un güneyinde bir bölgeye saldırdı. Saldırı sonucu onlarca Filistinli yaralandı. Öte yandan İsrail işgal güçlerinin tüm baskılarına ve engellemelerine rağmen binlerce Filistinli koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirlere riayet ederek dün cuma namazını Mescid-i Aksa'da eda etti. Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Mescid-i Aksa'da cuma namazı eda edenler sayısının 15 bini geçtiğini bildirdi. Ayrıca çok sayıda Kudüs'ü bazı kurumların yaptığı çağrılar üzerine sabah namazını da Mescid-i Aksa'da eda etti. Diğer taraftan Kudüs'lü aktivistler bu cuma için Mescid-i Aksa'da Büyük Şafak sabah namazı etkinliğinde buluşma için halka çağrıda bulunmuştu.
Suriye Kürt Demokratik Güçleri Amerika'nın Deir ez-Zor vilayetindeki El Umer Petrol sahası bölgesinde bir havaalanı inşa etmekte olduğunu duyurdu. Fars Haber Ajansı'na göre medya kaynakları Amerikan destekli Suriye Kürt Demokratik Güçlerden alıntı yaparak Amerika'nın bu havaalanını El Umer Petrol'ünde inşa etmek için ilk adımları attığını belirtti. El Umer petrol sahası Suriye'deki en büyük petrol sahalarından biri sayılıyor. Suriye kaynakları da iki hafta önce Suriye'nin kuzeydoğusundaki Hasike'nin eteklerinden bir Amerikan asker üssünün kurulduğunu bildirdi. Amerikan güçleri ve Suriye Demokratik Güçleri Suriye'nin El Cezire bölgesindeki Hasike ve Deir ez-Zor'daki petrol sahalarının çoğunu işgal ederken ülkenin zenginliğini yağmalıyorlar.
Irak Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı Sözcüsü IŞİD terörist hücrelerinin imha edildiğini, bazı teröristlerin de ülkenin farklı yerlerinde tutuklandığını duyurdu. Irak Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı Sözcüsü Yahya Resul dün yaptığı açıklamada terörle mücadele güçlerinin kuzeydeki Selahattin eyaletinde bir IŞİD hücresini imha ettiğini söyledi. Yahya Resul, Irak güçlerinin ülkenin kuzeyindeki Kerkük ilinde düzenlenen başka bir operasyonda iki teröristi tutukladığını, diğer iki terörist liderin ise Kerkük'e bağlı Zagitun Ovası'nda terörle mücadele güçleri tarafından tutuklandığını bildirdi. Irak Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı Sözcüsü ayrıca El Ambar bölgesinde IŞİD terörist grubu üyelerine ait 4 gizli tünelinde imha edildiğini söyledi.
Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü, Yemen ordusuna ait İHA Birliği'nin Suudi Arabistan'a ait bir havalimanı, 3 insansız hava aracı ve bir asker üssü hedef aldığını belirtti. Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya Seri dün gece yaptığı açıklamada Yemen insansız hava aracı birliklerinin Abha Uluslararası Havaalanı ve Melik Halit Hava Üssü'nü hedef aldığını söyledi. Yemenli askeri yetkili bu dronların Gaslıp 2K tipinde olduğunu ve belirlenen hedefleri isabetli bir şekilde vurduğunu bildirdi.
Amerikan Dışişleri Bakanı, Amerika'nın önümüzdeki salı günü Yemen Ensarullah Hareketi'ni sözde terör örgütleri listesinden çıkaracağını söyledi. Amerikan Dışişleri Bakanı Antony Blinken dün gece Amerikan Başkanı Joe Biden'ın eski Amerikan yönetiminin Yemen Ensarullah Hareketi'ni sözde ABD terör örgütleri listesine dahil etme kararını bozacağını duyurdu. Blinken, Amerika hareketinin Yemen'e insan yardım sağlamayı amaçladığını yineledi. Donald Trump başkanındaki eski Amerikan yönetimi Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'ın talepleri doğrultusunda Beyaz Saray'daki görev süresinin son günlerinde sözde Amerikan teröristleri listesine Yemen Ensarullah Hareketi'ni de koymuştu.
Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Rus aktivisti Alexei Navalny'nin ertelenmiş cezasının hapis cezasına dönüştürmesiyle ilgili olarak Avrupa Birliği tarafından sert yaptırımların uygulanması olasılığına hazır olmaları gerektiğini ifade etti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un ekonominin hassas alanlarına yönelik yaptırım uygulanması halinde Avrupa Birliği ile ilişkileri koparmaya hazır oldukları açıklanmasının ardından Peskov'a böyle bir senaryonun mümkün olup olmadığı soruldu. Peskov, elbette altyapımıza, çıkarlarımıza karşı son derece yapıcı olmayan bir tutumla karşılaşırsak Rusya bu gibi dostane olmayan adımlara önceden hazırlıklı olmalı dedi.
Amerikan Kongresi Bütçe Ofisi federal bütçe açığının 2021 mali yılında 2.3 trilyon doları bulacağını öngördü. Raporda 2021 yılına ilişkin bütçe açığı tahminin geçen yıl kaydedilenden yaklaşık 900 milyar dolar daha az olduğu aktarıldı. Bu yıla ilişkin büyüme tahminine de yer verilen raporda ekonominin 2021'de %3.7 büyümesinin yıl ortasında salgın öncesi seviyelerine dönmesinin beklendiği belirtildi.
Sırada bültenimizin son haberi var. Afganistan, Pakistan ve Tacikistan'da büyük ölçekli depremler meydana geldi. Tacikistan'da Afgan sınırına yakın bölgede 6.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem Afganistan'ın başkenti Kabil'de de hissedildi. Richter ölçeğine göre dün gece 6.4 şiddetindeki bir deprem Afganistan, Pakistan ve Tacikistan'ın geniş bölgelerine salladı.
Burası Tahran Radyosu İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi değerli dinleyicilerimiz. Sabah yayınımızın haber saati burada sona erdi. Kıymetli dinleyicilerimiz, yayınımıza yorumlarla devam ediyoruz. Bu sabahki ilk yorumumuz Biden'ın Pentagon ziyareti ve Amerika'nın yeni güvenlik ve askeri stratejisi başlığına taşıyor. Joe Biden'ın Amerika'nın yeni başkanı olarak 20 Ocak'ta iş başına gelmesiyle yavaş yavaş Amerika iç ve dış siyasetinde yeni yaklaşımlar öne çıkmaya başladı. Amerikan Başkanı Biden, Amerikan Savunma Bakanlığı Pentagon'a yaptığı ilk ziyaretindeki konuşmasında Amerika'nın askeri siyasetlerini açıklamaya çalıştı. Biden, dünyadaki mevcut krizler ve sorunlara değinerek savaşları sonlandırmaya ve Savunma Bakanı ve dünya ülkeleriyle istişareler sayesinde terörizmle mücadele etmeye çalışacağını iddia etti. Biden sözlerinin devamında Amerika'ya karşı var olan tehditleri de temasla şöyle bir vurgu yaptı. Kaba kuvvete başvurmanın son seçenek olduğuna inanmama rağmen gerekirse ihtiyaç duyarsak kaba kuvvete başvurmakta duraksamayacağım. Biden ve onun yönetiminde yer alan üst düzey makamların yeni Amerikan yönetiminin dünyaya yönelik yaklaşımının değişine dair vurgularına rağmen görünen o ki mevcut yönetimde eski Trump hükümeti gibi kaba kuvvet kullanma siyaseti ekseninde özellikle rakipler ve düşmanlar karşısında askeri ve ulusal güvenliğe dayalı siyasetler izleyecek. Aslında bu husus 2017 Amerikan Ulusal Güvenlik Stratejisi belgesinde de vurgulanmıştır. Joe Biden, savaşları sonlandırmak ve terörle mücadeleyi sürdürme iddialarını da öne sürmüştür. Halbuki zaten Amerika 21. yüzyıldaki savaşların büyük bir bölümünü başlatmaktan sorumludur. Bu bağlamda 11 Eylül 2001 senaryosunun ardından Amerika'da dönemin başkanı George W. Bush terörizm ile mücadele bahanesiyle 2001 yılında Afganistan'a, 2003 yılında da Irak'a saldırdı. Her iki ülkeyi de işgal etti. Bu askeri girişimlere paralel olarak Bush döneminden günümüze dek Amerika başta terörle mücadele bahanesiyle birçok Batı Asya ve Afrika ülkesinde askeri varlığını pekiştirmiş, birçok sivil ve günahsız insanın hayatını kaybetmesine yol açan İHA saldırıları gerçekleştirmiştir. Amerika gerici Arap ve Avrupalı ülkelerinde yandaşlığı ve yatakları ile Suriye'de terör gruplarını desteklemekte iç savaşın sürdürmesinde temel rol oynadı. Washington ayrıca bölgesel savaşları başlatmak için de bölgesel müttefiklerine ruhsatlar verdi. Bu bağlamda Suudi koalisyonunun 2015'te Yemen'e saldırmasına destek vererek lojistik ve silah destekleri de sağlamış oldu. Şimdi de Biden hükümeti bu yaklaşımın değiştiğini özellikle de Suudi koalisyonuna Yemen savaşında istihbarat destek verilmeyeceğini bildirdi. Buna rağmen bu laflar Amerika'nın Arabistan'ı doğrudan destekleme anlamına gelmiyor. Bu yüzden bu girişim daha çok göstermelik bir girişimdir. Biden'ın yeni Amerikan güvenlik ve askeri politikasının açıklanmasında göze çarpan bir diğer konu da Washington'un başta Çin olmak üzere uluslararası rakiplerine yönelik düşmanca tavrın devam edileceğidir. Biden, Çin'in bize yönelttiği zorluklarla yüzleşmeliyiz. Pentagon'u Çin'in siyasetlerini değerlendirmek ve ele almak için özel bir çalışma grubu kurmaya çağırıyorum dedi. Bu, Amerikan militarizminin Çin'e karşı da sürdürüleceğini ve bölgedeki askeri varlığın artması anlamına da geliyor. Bu yaklaşım Amerika'nın üst seviye belgelerinde Hint, Pasifik veya Indo-Pasifik bölgesinde askeri varlığının artması anlamına gelir. Savunma Bakanı ve Dışişleri Bakanı gibi bazı üst düzey Biden yönetimi yetkililerinin Çin'le ilgili son açıklamaları Trump yönetimi gibi aynı düşmanca politikaları izlediklerini gösteriyor. Amerikan meseleleri uzmanı Muhammed Hüseyin Eşrefi'ye göre Biden, uluslararası sistem yapısındaki en önemli zorluğun üstesinden gelmek için diğer ülkelerle ittifaklar kurmak ve Asya Pasifik'teki siyasi kuşatmayı güçlendirmek için Çin'e karşı birleşik bir cephe oluşturmak için çabalamaktadır. Bu nedenle Biden'ın sloganlarına ve laf azanlıklarına rağmen Amerika'nın bölgesel ve küresel düzeyde zorlayıcı siyasetlerini sürdüreceği bekleniyor.
Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu sabahki ikinci ve son yorumumuz ise Bin Salman'ın prenslerin ayaklanması ihtimalinden paniğe kapılması etrafında. ...2015 yılından bu yana Suudi Arabistan'da kraliyet tahtını ele geçirmek için kendine yolu döşemeye çalışan Muhammed Bin Salman... ...2021 yılının başlamasından itibaren prenslerin ayaklanması ihtimalleri üzerine telaşlanmaya başlamış ve paniğe kapılmıştır. Suudi Kral Salman Bin Abdülaziz de babası Kral Abdullah'ın ölümünün ardından Suudi kraliyet tahtına sırtını yaslamıştı. Kral Salman'ın iktidara gelişi her şeyden ziyade onun oğlu Muhammed Bin Salman'a altın bir fırsat yarattı. Muhammed Bin Salman ilk başta İstanbul Bakanı, ardından Veliaht Vekili ve Haziran 2017'de de Suudi Veliahtı olarak Suudi iktidar yapısında basamakları tek tek çıkmayı başardı. Muhammed Bin Salman, Suudi Veliahtı olarak tanıtılmasının ardından rakip prensleri veya onun kraliyete karşı çıkabilecek her şahsı devre dışı bırakmaya ve onları korkutmaya başladı. Bu sürecin zirvesi ise Kasım 2017'de yaşandı. Muhammed Bin Salman, Mart 2019'da Suudi Kralının kardeşi Ahmet Bin Abdülaziz ve eski veliaht Muhammed Bin Naif'i tutuklattı. Analistlere göre prenslerin tutuklanması Muhammed Bin Salman tarafından diğerlerine gönderilen önemli bir mesaj olduğu düşünülüyor. Buna göre Muhammed Bin Salman hiçbir karşı çıkmayı kabul görmediğini ve herkesin yeni düzene ayak uydurması gerektiği mesajını vermeye çalıştı. Associated Press ise bu husustaki raporuna ve bu tutuklamaların hedeflerine değinerek şöyle bir analize yer verdi. Kralın kardeşi Ahmet Bin Abdülaziz ve Muhammed Bin Salman'ın amcaoğlunun tutuklanması Bin Salman'ın tüm dostları ve düşmanları için açık ve net bir mesajdı. Muhammed Bin Salman kraliyete giden yolda ne kadar ciddi olduğunu ve bu işin şakası olmadığını, hiçbir karşı duruşa müsaade etmeyeceğini gösterdi. Son 3 yılda Kral Salman'ın istifa etmesi ve Muhammed Bin Salman'ın kraliyet tahtına oturacağına dair birçok haber yayınlansa da Suudi Veliahtı'nın babası ve biat heyeti ve konseyine yönelik baskıları istenen sonucu vermemiştir. Muhammed Bin Salman en önemli destekçisi Donald Trump'ın iktidar yarışında rakibine karşı yenileceğini aklının ucundan bile geçirseydi o zaman kesinlikle yolunu bulup kendini Suudi kralı olarak daha erken bir zamanda tanıtırdı. Aslında Amerika başkanlık seçimleri ve Joe Biden'ın Donald Trump karşısındaki zaferinin en büyük kaybeden taraflarından biri de Suudi Veliaht Prensi Muhammed Bin Salman olduğu söylenebilir. Çünkü yeni Amerika başkanı ve bu yöndeki gelişmeler onun kraliyet tahtına oturmasını epey zorlaştıracak ve onu iyice kaygılandıracaktır. Bu doğrultuda Suudi kraliyetine bağlı kimi kaynaklar Suudi WikiLeaks'in Bin Salman'a karşı biat konseyindeki faaliyetlerin bu konseyin Suudi Veliahtı tarafından feshedilmesi tehdidini de beraberinde getirdiği bilgilerini sızdırdılar. Aslında Biat Konseyi'ndeki Bin Salman karşıtı hareketlerin artmasının nedeni bu kurulun bazı üyelerinin yeni Amerikan yönetiminin Muhammed Bin Salman'a öncelikle önceki Amerikan yönetimi gibi bonkör ve eli açık davranmayacağına inanmasıdır. Nitekim Cemal Khashoggi'nin feci cinayetiyle ilgili gizli belgeler Amerika yönetimi tarafından yayınlattırılmak istenmektedir. 2006 yılında Abdullah bin Abdülaziz tarafından kurulan Biat Konseyi yeni Suudi Arabistan kralının tanıtılmasında rol oynamaktadır ve yeni krala bağlılık ve biat sözü vermesi gerekiyor. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'e 25 Behmen 1399 Hicri Kameri, bir Recep 1442 ve miladi 13 Şubat 2021 Cumartesi. 1385 yıl önce böyle bir günde Hicri Kameri 1 Recep 57 yılında çeşitli rivayetlere göre İslam peygamberinin pak torunlarından Hazreti İmam Muhammed Bâkır Aleyhisselam dünyaya geldi. O Hazreti ilimleri delen anlamına gelen Bağır lakabı verildi. Zira İmam Muhammed Bâkır yaşadığı çağın tüm ilmi meselelerine ve sorularına da büyük bir titizlik ve özel bir zarafetle çözümlüyor ve sorulara cevap veriyordu. İmam Bâkır Aleyhisselam'ın imamet yılları Kameri 96 yılından sonra Emevi hilafetinin son yıllarına denk gelmişti ve bu iktidarın yok oluşa yüz tutmaya başlaması o Hazreti Müslümanların fikri, ilmi ve kültürel temellerini takviye etme fırsatı yarattı. O dönemde ve ayrıca İmam Bâkır Aleyhisselam'ın oğlu İmam Cafer-i Sadık Aleyhisselam döneminde birçok ilimde büyük ilerlemeler kaydedildi ve bu iki değerli insanın talebeleri de birçok bilimi geliştirdi. İmam Bâkır Aleyhisselam oldukça açık yüzlü ve hayırsever bir insandı ve muhtaç insanlara yardım edilmesine ve hasta ziyaretine de sık sık vurgu yapıyordu. Gerçekte o Hazretin ahlaki tavsiyeleri kendisinin amellerine ve davranışlarına da yansımaktaydı. Bugün Hicri Kameri 1 Recep, rahmet ve fazilet aydır. Bu ay bundan sonraki mübarek Şaban ve Ramazan ayları ile birlikte kemal ve insanın Allah'a yakınlaşması için kendini düzeltmesi dönemidir. Allah Resulü Recep ayı ile ilgili olarak şöyle buyurmakta: Recep ayı Allah nezdinde büyük bir değeri olup bu ayda kafirlerle savaşmak haramdır. Recep Allah'ın ayıdır ve Şaban benim ayımdır ve Ramazan ayı ise benim ümmetimin ayıdır. Recep ayında oruç tutmanın büyük bir sevabı vardır. Recep ayının 27. gecesinde çok bereketli ve kutlu bir hadise meydana geldi. O da Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin bisetinin vuku bulmasıydı ve 13 Recep günü Hazreti Ali aleyhisselamın kutlu veladet günüdür. Umarız ki siz de rahmet ayı olan Recep ayının fazilet ve bereketlerinden fazlasıyla yararlanırsınız. Eylül önce bugün Hicri Şems'e 25 Behmen 1367'de İran İslam Cumhuriyeti'nin rahmetli kurucusu İmam Hümeyni hakaret içerikli şeytanı ayetler romanının yazarı olan Salman Rushdie'nin mürted olduğuna dair fetvasını yayınladı. Salman Rushdie İslam'a karşı hakaret içerikli kitabında Kur'an-ı Kerim ve İslam peygamberi başta olmak üzere dünya Müslümanlarının diğer kutsal mukaddesatlarına küstahça hakaret etti. Şeytani ayetler kitabının batılı devletlerin yoğun destekleriyle yayınlanması Batı'nın İslam alemine karşı özgürlük kırıfıyla yeni kültürel komplosunu gözler önüne serdi. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İslam'ın parlak yıldızı İmam Bâkır Aleyhisselam.
Değerli dinleyiciler, İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin ehli beyti fertlerinden İmam Muhammed Bâkır aleyhisselamın kutlu veladetini idrak ediyoruz.
İlahi insanlardan birinin daha siyer ve karakterini inceleme, yolunu bilinçli bir şekilde devam ettirme fırsatı doğdu. Böyle seçkin insanların yaratılışından dolayı Allah'a şükrediyor ve ondan yardım diliyoruz. İnşallah bu masum imamların eserlerinden feyz alma ve onları derinlemesine tanıma gücünü kazanabiliriz. Şimdi İmam Muhammed Bagır aleyhisselamın ilim ve marifet kelamlarından feyz almaya çalışıyoruz. İmam Muhammed Bagır şöyle buyuruyor. Dünya ve ahiret gününde üç hayırlı ve güzel amel söz konusudur. Birincisi, sana zulmedeni affetmendir. İkincisi, seninle ilişkilerini kesenle irtibat kurmandır. Ve üçüncüsü, bilinçsizlik ve cahillik üzerine sana kötülük davranana karşı sabırlı davranmandır.
Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem, Müslümanları İmam Muhammed Bagır aleyhisselamın doğumuyla müjdelemişti. Nitekim yıllar sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin sahabelerinden olan Cabir bin Abdullah Ensari, İmam Muhammed Bagır aleyhisselam ile görüştükten sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemden naklen İmam Muhammed Bagır'ın faziletlerini halka anlattı. İmam Muhammed Bagır aleyhisselam ilim ve hikmet okyanusuydu. Bu yüzden ilimlerin yarıcı anlamında olan Bakır lakabıyla ünlendi. Bu bağlamda birçok Müslüman alim ve düşünür İmam Muhammed Bagır aleyhisselamın yüksek ilmi makam ve faziletlerini övmektedirler. Ehl-i sünnet büyüklerinden Muhammed bin Talha Şafii şunları yazıyor. İmam Muhammed Bagır aleyhisselam ilmin yarıcısıydı. Sözleri derin anlamlar taşırdı. Ameli arınmış ve takva üzerineydi. Güçlü ve pak ruha sahipti. Ayrıca o özde ve en güzel ahlak ve huylara sahipti. Hayatında Allah'a itaattan başka bir yol izlemedi. O Allah'a yakın biriydi.
İmam Muhammed Bagır'ın imamet dönemi, derin siyasi gelişmeler ve Emevilerin Abbasilere iktidar devri dönemine rastlıyor. Bu bağlamda oluşan iktidar boşluğu sonucu İmam Muhammed Bagır aleyhisselam asil İslami ilim ve kültürleri yaymaya çalışıp derin bir dönüşüm yarattı. O dönemdeki siyasi şartlar dinin tebliği ve kültürel gelişmeler için elverişliydi. Bu yüzden İmam Muhammed Bagır aleyhisselam İslam tarihi ve tefsiri, dini ahkam ve eğitimi konusunda birçok hadis ve rivayet miras bıraktı. İmam Muhammed Bagır aleyhisselam yüksek, vakur ve metanet sahibi biriydi. Konuları özet ancak kapsamlı bir şekilde anlatırdı. Çok sakin ve vakur bir şekilde ilmi meseleleri değerlendirir, hükümler çıkarırdı. Bu yumuşak huyundan dolayı muhaliflerinin bile gönlünü kazanmıştı. Nitekim İmam Muhammed Bagır aleyhisselama muhalif olan Şamlı birisi onun ilmi toplantıları ve sohbetlerine katılırdı. Bir gün ona sordular, "Sen imama karşı olduğun halde niçin ders halkalarına katılıyorsun?" O da şöyle cevap verdi, "O güzel ahlaka sahip, güzel konuşan biri olduğu için toplantılarına katılıyorum. Çünkü Muhammed İbni Ali konuları açıkça ve en güzel lisanla beyan ediyor." Değerli dinleyiciler, Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz.
Tahran Radyosu. Zalim Abbasi halifeleri dönemindeki fikri ve ahlaki çöküş, dini inançlardaki ifrat ve tefrit gibi aşırı akımlara yol açmıştı. İslam toplumu bu fikri afetler ve saplantılardan azap duyuyordu. Çünkü dinin hakikat sapık düşüncelerle örtülmüştü. Böyle bir şartlarda İmam Muhammed Bagır, İslam dünyasında yeni bir dini, fikri ve kültürel diriliş ve dönüşüm sürecine başlattı ve yeni bir ilmi ve kültürel akımı oluşturdu. İmam Muhammed Bagır aleyhisselam Büyük İslam Üniversitesi'nin temellerini attı ve İslami kültür ve marifin özünü ve halis kaynağını din ve ilim ehline sundu. İşte bu ilmi ve kültürel diriliş ve kalkış ise sonraları yapıcı etkilerini gösterdi. Nitekim çağımızda da İmam Bağır Aleyhisselam'ın ilmi çalışmalarının etkileri devam etmekte.
Bazılarına göre İmam Bağır Aleyhisselam sadece ilmi ve fikri çalışmalar yürütüp toplumun kaderi ve zalimlerle fesatçı yöneticilerin yaptıklarını göz ardı etmiştir. Fakat gerçek şu ki İmam Bağır Aleyhisselam İslami marifi halka öğrettiği gibi çarpık siyasi ve toplumsal şartlara karşı da mücadele edip halkı adaleti inşa etmeye ve zalimlerle mücadele etmeye çağırıyor ve şöyle buyuruyordu. Cani gönülden zalimler ve fesat ehliyle mücadele edin. İmam Muhammed Bağır Aleyhisselam'ın faziletleri konusunda dini konular uzmanımız Hüccetül İslam Mehdevi bizleri aydınlatıyor.
Her şeyden önce siz değerli dinleyiciler ve mümin kardeşler babatılarımın huzuruna selam arz edirem ve İmam Muhammed Bağır Aleyhisselam'ın doğum gününü sizlere tebrik arz edirəm. Allah inşallah bizleri o Hazretin dostları, yaranları ve takipçilerinden karar kılsın inşallah. Birkaç dakika İmam-ı Bağır Aleyhisselam, İmam Muhammed Bağır Aleyhisselam'ın hayatının ve ahlakı, fazileti konusunda konuşmak istiyorum. Doğrudur birkaç kelimede ya birkaç dakikada o Hazretin o mübarek hayatını anlatmak olmaz ama denizden bir damla alması gibi biz de elimizden geldiği kadar o kaç dakikada Hazretin gidişatını ve yaşantısını anlatmaya çalışacağız inşallah. İmam Muhammed Bağır Aleyhisselam hicretin 57. yılında Medine'de ve imam ailesinde ve en güzel bir ailede dünyaya geldi. Babası İmam-ı Seccad Aleyhisselam, İmam Seccad Aleyhisselam İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın oğludu. Tabi İmam Muhammed Bağır Aleyhisselam İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın torunu ve Hazreti Fatıma'nın torunlarından. Annesi İmam Hasan Aleyhisselam'ın kızıdı. Her iki taraftan Fatimidi. Hem anne tarafından hem baba tarafından. İmam-ı Muhammed Bağır Aleyhisselam Kerbela olayında 4 yaşındaydı ve kendisi Kerbela'da huzurları var idi. Ve Kerbela olayını bizlere anlatanlardan birisi İmam-ı Bağır Aleyhisselam'dı ve yaşayıptır o olayları. Küçük yaşta o musibetleri kendi gözümle görmüştür. İmam Muhammed Bağır Aleyhisselam'ın künyesi Ebu Cefer'di. Lakabı Bağır'dı. Bu lakabı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona takıptı. Resulullah Cabir'e buyuruplar, Cabir benim torunlarımdan birisini göreceksen ve o ismi benim ismimlendi. Adını sayır İmam Hüseyin aleyhisselamın nevesi, İmam-ı Seccad'ın oğlu Muhammed Bağır'ı sen göreceksen ismi de Muhammed'di. Kendisi de bana çok benziyor simada ve şekilde bana çok benziyor. Ve onu göreceksen onun lakabı Bağır olacaktı. İlim kapısını müminlerin üzerine açacaktı. İlim kapısını dünyaya açacaktı. Onun ilminden dünya yararlanacaktı. Ona benim selamımı söyle. Cabir gelir İmam-ı Seccad Aleyhisselam'ın evine ve İmam-ı Bağır Aleyhisselam 2 yaşında 3 yaşında dolanırmış ve İmam Muhammed Bağır Aleyhisselam'ı görür. Ve sorur, bu çok peygambere benziyor. Olmuyor, bu hemen Muhammed'di der. Bəli, hemen Muhammed'di. Ve selamını söylüyor. Ve İmam-ı Bağır Aleyhisselam buyurur ki, menden de sen peygambere selam söylüyorsun. Peygamberin salatı ve selamı senin üzerine olsun ki, ben kabul edirəm o selamları. Ve İmam-ı Muhammed Bağır Aleyhisselam Cabir'e o mucizeleri anlatır. Ve Cabir de bu başarati verir ki, sen ilim kapısını dünyanın üzerine açacaksan. Ve Cabir her gün bundan, bu olaydan sonra gelir Peygamberin camisinde millete anlatır. Ve deyir ki, çünkü ben Peygamberden duydum, ona göre bunu anlatırım size.
İmam Muhammed Bagır aleyhisselam halk kitleleriyle birlikte hareket ediyor ve onların dertlerini paylaşıyordu. Asla kibir ve gurur üzerine halka davranmadı. İmam Muhammed Bagır aleyhisselam halkla iç içe yaşıyor ve onlarla yakın ve rahat bir irtibat kuruyordu. Halk da imama sorun ve ihtiyaçlarını iletiyor ve onunla istişare ediyorlardı. İmam Bagır aleyhisselam hayırseverlik ve dayanışma ruhunu teşvik ediyor ve şöyle buyuruyordu. Kim ki Müslümanın ihtiyacını karşılarsa, İzzet ve Celal sahibi Allah ona şöyle hitap eder. Senin mükafatın benim üzerimedir. Ben cennetten başka bir şeyle seni mükafatlandırmam.
Dostluk ve yakın irtibat ve dayanışma birçok çarpıcı etki ve bereketleri vardır. Çünkü bu durumda halk birleşir, sadakat ve gönül birliği gelişir. Eğer toplumda husumet ve düşmanlık dostluğun yerine geçerse, o toplum ve mensupları yok oluşa yüz tutar. İmam Bagır aleyhisselam bu konuda şöyle buyuruyor. Düşmanlık beslemekten sakının, çünkü husumet kalbi ifsad eder ve nifaka yol açar.
Birisi İmam Muhammed Bagır aleyhisselama sordu. Ey Ebu Cafer, neye tapıyorsun? İmam buyurdu. Büyük Allah'a. Adam yine sordu. Acaba Allah'ı müşahede ettin mi? İmam da buyurdu. Gözler onu göremez. Fakat kalpler iman hakikatiyle onu müşahede ederler. Müminler Allah'ı ayetleriyle tanırlar. Yüce Allah yargılamada kimseye zulmetmez. Bütün canlıların ve insanların tek mabududur. Sadece ona ibadet edilir. Muhterem dinleyiciler, İmam Muhammed Bagır aleyhisselamın kutlu doğum gününü münasebetiyle hepinizi tebrik ediyoruz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Dünya Radyo Günü.
Şubat Dünya Radyo Günü'dür. Bu münasebetle tebriklerimizi sunarken sizleri bu bağlamda hazırladığımız özel sohbetimizi dinlemeye davet ediyoruz.
Değerli dinleyiciler, burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Bizleri Dış Yayınlar Servisi Türkçe Radyosu'ndan dinliyorsunuz ve bugün 13 Şubat Dünya Radyo Günü'dür.
Bu yıl Dünya Radyo Günü 10. kez kutlanıyor. Birleşmiş Milletler'e bağlı UNESCO bu günü kolayca ulaşılabilir bir medya aracının önemini göstermek için belirledi. Fakat neden 13 Şubat? Bu kararın sebebi 1946 yılına dönüyor. 13 Şubat 1946 tarihinde Birleşmiş Milletler ilk kez radyosunu çalıştırdı ve böylece kendi çalışmalarını dünyanın dört bir yanında herkese duyurmaya karar verdi.
Telefon ve telgrafın ardından 19. yüzyılın sonlarında icat edilen radyo, kısa bir süre zarfında halkın yaşamını değiştirmeyi başardı ve dünya savaşları sırasında halkı bilgilendirmekte önemli rol ifa etti. Bu medya aracı, haberleşme alanındaki tüm yeni icatlar ve ilerlemelere rağmen hala iletişimin en güçlü araçlarından biridir. Zira ucuz bir haberleşme aracı olarak herhangi bir gelir düzeyine sahip olan insanlar bu vesileyle dünya ile bağlantı kurabiliyorlar. Buna ilaveten kriz döneminde veya acil yardım ve doğal afet dönemlerinde radyo önemli ve anahtar role sahiptir ve toplumun yaşaması için de çok önemli bir araçtır.
UNESCO tarafından yayınlanan verilere göre 2019 yılına kadar dünya çapında yaklaşık 44 bin radyo istasyonu faaliyet yürütüyor. Üstelik dünyanın bazı bölgelerinde radyo istasyonlarının sayısı diğer medya araçlarından daha da fazladır. Örneğin Afrika'da radyo istasyonlarının sayısı gazeteler ve televizyon kanallarından daha fazladır. Afrika'da radyo istasyonlarının yayınları ailelerin %80 ila 90 kadarı tarafından alınıyor ve radyo halkın büyük bir çoğunluğu için temel haberleşme aracıdır. Tanzanya'da halkın %83'ü ve Zambiya'da ise %85'i radyo dinliyor. Kamudaki genel görüşe rağmen kalkınmış ülkelerde de radyo önemli oranda kullanılıyor. Öyle ki 2017 verilerine göre sadece İspanya, İtalya ve Almanya'da 2300 radyo istasyonu yayın yapıyor. Türkiye'de ise TÜİK'in 2014 verilerine göre 940'dan fazla radyo istasyonu bulunuyor.
Tüm çalışma yılları boyunca radyo, uygulamasının ve etkinliğinin çeşitli yönlerini göstermiştir. Bu işitsel medya aracı, büyük kentlerden uzak olan bölgeler veya kısıtlı şekilde internet ve elektriğe ulaşan bölgelerde dünya ile bağlantıda olmalarına yardımcı oluyor. Radyonun bir diğer önemli etkinliği ise farklı görüşler ve inançlara sahip olan halkın, çeşitli gruplarını bir araya getirerek çatışmalar ve ihtilaflarını bir kenara bırakmalarını sağlıyor. Örneğin etnik, kabilevi veya diğer çatışmaların yaygın olduğu bölgelerde radyo, anlaşmazlıkların oluşma biçimi ve şiddete sarılmak gibi konulara değinerek onların oluşma ortamını engelleyebilir.
Fakat radyo nasıl çalışıyor? Fiziğin en güzel fenomenlerinden biri, elektromanyetik dalgalar günümüz dünyasında tüm ses, görüntü ve bilgi aktarım sistemlerinin temelidir. Bu dalgalar yayılmak için herhangi özel bir ortama ihtiyaçları yoktur. Başka bir ifadeyle boşlukta da yayılabiliyorlar. Tek bir cümlede ve özet olarak radyo verici ve alıcının çalışmasının temeli, spikerin ses bilgilerini vericide elektromanyetik dalgalara yüklemek ve alıcıda da bu ses bilgilerini elektromanyetik dalgalarından indirerek takviye etmenin ardından hoparlörden yayınlamaktır.
Radyodan resmi bir hikaye anlatacak olursak, birçokları Guglielmo Marconi'yi radyonun mucidi biliyorlar. araştırmalarını telsiz telgraf sistemini geliştirmek, radyo dalgaları ile telgraf gönderme teknoloji üzerine yoğunlaştıran, 19. yüzyılın son 10 yılında yaşayan genç bir İtalyan elektrik mühendisi. Fakat bazılarda Nikola Tesla'yı radyo yapımının öncüsü tanıyorlar. Her halükarda radyo icat edildiğinden beri şimdiye kadar çok çeşitli uygulamalara sahip oldu. Radyonun ilk uygulamalarından biri gemiler ve kara arasında Morse kodu kullanarak telgraf şeklinde mesaj göndermekti. Ve ilk askeri kullananlar da 1905'te Tsushima Savaşı'nda Rus ve Japon deniz kuvvetleri ve piyadeleri oldu. Radyo ayrıca deniz güçleri ve ordu güçleri arasında emirlerin aktarılması ve irtibatın sağlanması için 1. Dünya Savaşı'nda da kullanıldı. Almanlar ise radyo bağlantılarını deniz altındaki kabloların İngilizler tarafından kesildiğinde siyasi mesajlar için kullandı.
Fakat çeşitli radyo programları 1909 yılında Kaliforniya'dan San Jose tarafından başladı. Ve 1920 yılında radyo alıcıları tarafından kapsamlı şekilde resmen tanınmalarıyla özellikle Avrupa ve Amerika'da yaygınlaştı. Radyo programlarının yanı sıra 1920 ve 1930 yıllarında canlı yayınlar ve telefon mesajları dahil olmak üzere canlı programlar yaygınlaştı.
İran'da ilk telsiz istasyonu Hicri Şemsi 1305, miladi 1927 yılında çalışmalarına başladı. Fakat İran'da radyonun kurulmasının ilk fikri 1935'e dönüyor. Bu yılda gramofon ve plak kullanımı giderek yaygınlaştı ve müzik için istek arttı. Dönemin hükümeti o yıl iş adamlarına Posta ve Telgraf Bakanlığı'ndan bir lisans alarak radyo alıcısının girmesine izin verdi. Bu girişim İran'da radyonun kurulması fikrini güçlendirdi. Ardından gerekli altyapılarının oluşması ile Hicri Şemsi 1319, miladi 1941 yılında İran'ın ilk radyo vericisi küçük bir stüdyoda çalışmalarına başladı.
Değerli dinleyiciler, sesimizi Tahran'dan, İran İslam Cumhuriyeti'nden dinliyorsunuz. Sizlerle Dünya Radyo Günü programıyla birlikteyiz. Radyo programcılarını medya alanına en yaratıcı gruplardan saymak gerekiyor. Zira onlar çeşitli bilgi ve anlatıları açıklamak için yaratıcı olmaları gerekiyor. Zira onlar hedeflerini açıklamak için muhatabın görme yeteneklerini kullanmadan sadece hayal gücünü kullanarak ve sesin ve kelimelerin büyüsü ve hatta sessizlikle anlatmak istedikleri hedeflerini muhataba iletmeleri gerekir.
Radyonun ömründen geçen bir asra yakın zamanda sadece vericiler ve alıcılar değil, hatta programların hazırlanması da inanılmaz değişikliklere uğradı. Örneğin bir zamanlar bantlar üzerinde kayıt olan programları edit etmek için yapışkan bant ve jilet kullanılırken, günümüzde bunun için dijital programlarda sadece bir düğmenin basılması yeterlidir. Teknolojinin hızlı ilerlemesi, radyo programlarının tüm faktörleri kendi muhataplarını kaybetmemek için yeni teknoloji ayak uydurmaları ve radyo yayınlarında yeni programlama yöntemlerini uygulamaları gerekir. Zira çağımızda internet artık radyoyu geride bırakmış ve radyonun eski aygıtlarını kullanan gençlerin sayısı azalmıştır. Onlar istedikleri ve beğendikleri müzikleri ve programları internetten indirerek veya satın alarak dinliyor ve izliyor.
Gerçi radyo kendi yayınlarını artık internet üzerinden yapıyor. Fakat radyo programlarının hazırlanmasında eli olan herkes ileri teknoloji ve yeni içeriklere ayak uydurmaları gerekir. Böylece muhatapları hangi yaşta veya hangi kesimden olursa olsun onları kaybetmez.
Ve fakat bu yıl UNESCO Dünya Radyo Günü için seçtiği slogan evrim, yenilik, iletişimdir. Evrim, radyonun icadından bu yana ve dijital çağda direnci ve kararlılığına değiniyor. Yenilik ise radyonun yeni teknolojiye ayak uydurarak her yerde ve her zaman herkesin ulaşabilir olmasıdır. İletişim ise radyonun eğlenceden başka hizmetlerini gösteriyor. Örneğin radyo şimdiye kadar doğal afetler, ekonomik krizler ve salgın hastalıklarını duyurulmasında iyi çalışmış ve halk ile bağlantısını korumuştur.
Radyo Dünya Günü, radyo programlarını hazırlayanların tümüne ait olmaya ilaveten muhataplarına da aittir. Zira radyo kendi kalıcılığını geçmişten günümüze kadar dinleyicileri ve muhataplarına borçludur. Bu yüzden Dünya Radyo Günü dolayısıyla tüm radyo severleri tebrik ediyoruz.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Ayetlerin Hikayesi. Değerli dinleyiciler, Ayetlerin Hikayesi isimli sohbetimizin 52. bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz. Bugünkü sohbetimizde Maide suresinin 103, 104 ve 106 ile 108. ayetlerinin sebebi nüzulunu ele alacağız. İslam öncesi Araplar arasında çölde yaşama ve şehircilik ve medeniyetten uzak kalma dolayısıyla hurafeler çok yaygındı. Örneğin inek su içmediği takdirde boğa dövülürdü. Çölde biri kaybolduğunda gömleğini ters giyerdi. Kimileri bazı hayvanları farklı nedenlerden dolayı etiketleyip etlerinin yenmesini yasaklar. Kimileri süt içmek, yün kırpmak ve ata ve deveye binmeyi bile yasaklamıştı. Ayrıca 5 defa doğum yapan ancak 5. doğumunda erkek doğan devenin kulağını keserlerdi. Böyle bir deve onlar açısından saygı değerdi ve artık kimsenin sırtına binmeye hakkı yoktu. Böyle bir deve herhangi bir nedenden dolayı ölseydi yünü ve derisi işlenmezdi. Hayatta kalsaydı sütü sadece misafirlere verilirdi ve yaptığı bir sonraki doğumda dişi doğsaydı kulağına bir başka delik atılırdı ve köşeyle beraber serbest bırakılırdı. Böylece deve istediği yerde otlanabilirdi. Böyle bir deve ise buhira, yani kulağı yarılmış adlandırılırdı. Kulağının yarılmasının nedeni ise tanınması ve kimsenin ona binmemesi ve onu yememesi içindi. Bu hurafelere inanan cahiliye Arapları kimi zaman yolcuların sağ salim dönmesi halinde veya hastaların iyileşmesi halinde falanca dişi develerine sahibi olarak davranacaklarını, binmeyecekleri, etini yemeyecekleri adında bulunup develerine buhira yapacaklarını söylüyorlardı. 10 nesil geride bırakan erkek deveye ise ham denir. Bu develerde buhira ve sahibe develeri gibi serbest gezip ne binilirdi ne de eti yenilirdi. Ayrıca kimi Arap kabileler arasında 7 kez doğan keçi 7. kez erkek doğmuşsa tanrılar yolunda kurban olurdu ve eti sırf erkekler için helal sayılırdı. Keçi dişi ise koyunlara karıştırılır ve kesilmezdi. Ancak 7. doğumda ikiz doğmuşsa biri erkek öbürü dişi ise şöyle derlerdi. Böylece erkek keçi artık kesilmeyecek ve saygın sayılacaktır. Her şey de erkeklere aittir. Bu yüzden bu keçiler vasile olarak adlandırılıyordu. Araplar bu amellerini kutsal sayıp bu hurafelerine sıkı bir şekilde bağlı idiler. Ve gerçekte bunu bir tür şükran sayıyorlardı. Onlar hayvanların verdiği hizmetlere şükranlarını bildirdiklerini düşünüyorlardı. Halbuki bu hayvanlar bu saygın sayılmalarından dolayı zor durumlar da yaşıyorlardı. Çünkü pratikte kimse onlara doğru dürüst bir yem bile vermiyordu. Bu hayvanlar genellikle çok yaşlanırlardı. Böylece acı verici bir şekilde kısıtlanıyorlardı. Bir başka önemli nokta da bu hükmün Tanrı'ya atfedilmesiydi. Halbuki bu durum ilahi nimetlerin ziyan edilmesidir. Kur'an-ı Kerim, Allah'a yönelik bu iftira ve hükmün atfedilmesine karşılık olarak Maide suresinin 103 ve 104. ayetinde şu ifadeleri yer vermiştir.
Bismillahirrahmanirrahim.
Mâ cealallahu min behîratin ve lâ sâibetin ve lâ vasîletin ve lâ hâmin. ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون
الله باهره Saibe ve vasile ve ham ile diye bazı hayvanların işaretlenip kullanımdan alıkonmasıyla ilgili bir buyruk koymamıştır. Fakat inkarcılar kendi uydurdukları yalanları Allah'a yakıştırmaya çalışıyorlar. Onların çoğu akıllarını kullanmıyorlar. Onlara Allah'ın indirdiğine ve peygambere gelin dendiğinde, atalarımızı üzerinde bulduğumuz yol bize yeter derler. Ataları bir şey bilmeyen ve doğru yolda gitmeyen kimseler olsa da mı? İslam'ın başlangıç döneminde Arap dünyasında İbn-i Ma'ariye ticaret yoluyla geçimini sağlayan başarılı bir tüccardı. Medine-Şam yolunu pek çok kez gelip gitmişti. Bazen iki Hristiyan kardeş olan Uday ve Tamim ile ticarete beraber girişirdi. İbn-i Mariye Şam'dan döndüğünde son yolculuğunda hastalandı. Kendini ölüm döşeğinde görünce kimseyi tanık tutmadan hızla vasiyetname yazdı ve eşyalarının arasına sakladı. Hayatının son anlarında arkadaşlarına vefatından sonra malını ailesine teslim etmelerini emretti. İbn-i Mariye yolda öldü ve oraya gömüldü ve geride büyük bir servet bıraktı. Bu sırada sadakatsiz arkadaşlar mülküne göz dikti. Uday ve Tamim bohçalarını açtı ve değerli eşyalarını aldı. Daha sonra Medine'ye dönüşünde malın geri kalanı hayatta kalanlara verildi. Mirasçılar geri kalan mallara baktılar ve İbn-i Mariye'nin yanında götürdüklerinin bir kısmını bulamadılar. Bunun yerine İbn-i Mariye'nin vasiyetini mallarının yanında kırışmış halde buldular. İbn-i Mariye'nin vasiyetinde kaybolan ve çalınan tüm malların isimleri yazılıydı. Öncelikle iki Hristiyan kardeşe gidip İbn-i Mariye'nin kayıp mallarını talep ettiler. Ama her ikisi de yalanladılar ve kabul etmediler ve dediler ki, ''Bize verdiği her şeyi size verdik, mallarının geri kalanını bilmiyoruz.'' Mirasçılar Peygamber Efendimiz nezdine gidip şikayet etmek zorunda kaldılar. Bu sırada Maide suresinin 106 ila 108. ayetleri nazil oldu. Bu ayetlerde şöyle buyurulmuştur. Ey iman edenler! Birinize ölüm gelip çatınca, vasiyet esnasında içinizden iki adil kişi, şayet seyahatte iken başınıza ölüm musibeti gelmişse, sizden olmayan başka iki kişi aranızda şahitlik etsin. Eğer vasiyeti uygularken içinize bir şüphe düşerse, bu iki şahidi namazdan sonra alıkorsunuz. Bunu yakınımız hatırına da olsa hiçbir bedel karşılığında satmayız. Ve Allah'ın buyruğu olan bu tanıklığı asla gizlemeyiz. Aksi halde apaçık günahkarlardan olacağımızda kuşku yoktur diye Allah'ın adına yemin ederler. Şayet bu ikisinin günah işledikleri, yeminlerinin gerçeği yansıtmadığı ortaya çıkarsa, bunların haklarını gasp ettiği kimselerden iki kişi onların yerini alır. Ve kesinlikle bizim şahitliğimiz onların şahitliğinden daha doğrudur. Ve biz hak tecavüzünde bulunmadık. Aksi halde biz de zalimlerden oluruz diye Allah'ın adına yemin ederler. İşte bu şahitliği gereğince yapmalarını sağlayacak veya yemin etmelerinden sonra yeminlerin reddedilmesinden korkmalarını önleyecek en uygun usuldür. Allah'a asi olmaktan sakının ve iyi dinleyin. Allah yoldan çıkmış topluluğu doğruya eriştirmez. Evet değerli dinleyicilerimiz, Ayetlerin Hikayesi isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik. Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Nehcül Belaga öğütleri. Nehcül Belaga'da yer alan Emirül Müminin Hazreti Ali Aleyhisselam'ın veciz sözleri ancak Kur'an-ı Kerim ve nebevi hadis ve vecizlerde benzerine rastlanan bilge sözlerdir. Hazreti Ali Aleyhisselam 3. hikmetli sözünde şöyle buyuruyor: "Cimrilik ağırdır, utançtır. Korkaklık noksanlıktır. Fakirlik akıllı insanı delilini sergilemede dilsiz etmektedir. Yoksul kendi şehrinde gariptir." Günümüzde birçok insan kendi toplumunda reform ve değişiklik oluşturmak istiyor. Fakat bu değişim bireylerde değişime gitmeden imkansızdır. Cimrilik, korkaklık ve yoksulluk sadece insanı değil, birey ve toplum ilişkisini bozar ve toplum ile bireyin ıslah edilmesini de engeller. Cimrilik, insanın elindeki malları harcamasını engellerken, bonkörlük ve eli açıklığın tam karşıtıdır. Bencil insan, Allah'ın kendisine verdiği nimetleri başkaları ile paylaşmak istememesi bir insan için büyük bir ayıptır. Bencillik ayrıca toplumun ekonomik kaynaklarının sağlıklı ticaret dengesi dışında kalarak durgunlaşmasına sebep oluyor. Hazreti Ali Aleyhisselam da Malike Eşler'e yazdığı mektubunda bencil ve cimri insanlarla istişarede bulunmamasını, zira bencilin kendisinin hakkı bırakması ve yoksulluktan korkmasına sebep olduğunu tavsiye ediyor. Korku insanın varlık değerini azaltıyor. Korkak insan kendi gücüne inanmaz ve başkaları yanında kendini zayıf ve hor görür. Onlar hiçbir zaman kendi kabiliyetleri ve yeteneklerini doğru ve iyi şekilde kullanmazlar. Bu yüzden imam korkunun eksiklik sayıldığını belirtiyor. Hatta Nehcül Belaga'nın 53. mektubunda da Maliki Eşler'e korkaklardan istişare almamasını da tavsiye ediyor. Hazreti Ali Aleyhisselam 3. hikmetli sözünde toplumun ıslah edilmesi için müminlerin amansız çalışmalarını işaretle yoksulluk ve onun zararlı etkilerini işaret ediyor. Yoksulluk yaşamın acı gerçeklerindendir ve birçok insan kısa sürede bile olsa tatmıştır. Eğer insanlar gücü ve doğru inançları olursa yoksulluk onların kişiliğini kötü yönde etkilemez. Servetin en önde olduğu toplumlarda yoksullar daha çok zarar görür. Zayıf bir kişiliğe sahip ve perişan ruhsal durumda olan yoksullar genelde eziklik hissederler. Her ne kadar zeki olurlarsa da aşağılık kompleksi nedeniyle kendi haklarını savunamaz ve kendilerine inanmazlar. Emirül Müminin Hazreti Ali Aleyhisselam bu hikmetli sözün son bölümünde ise yoksulun kendi şehrinde garip olduğunu buyuruyor. Zira bir kentte garip olan kimsenin hiçbir dost ve tanıdığı yoktur ve kendini yalnız hisseder. Diğer yandan dünya sevdalı insanlar genelde yoksullarla hemsohbet olmak ve bir arada bulunmak istemedikleri nedeniyle onları kendi kentlerinde yalnız bırakırlar. Fakat zenginler tüm şehirlerde ve hatta kendi vatanlarından çok uzak ülkelerde bile kendilerini garip hissetmezler. Emirül Müminin Hazreti Ali Aleyhisselam da bu konuya dikkat çekerek müminleri yoksulluğu gidermeye teşvik ediyor. Değerli dinleyiciler, Nehcül Belaga öğütlerindeki Hazreti Ali Aleyhisselam'ın 3. veciz sözünü dinlediniz. Esen kalın.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, yayınımızın sonunda önemli haberlerin özetlerini sunuyoruz. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Muhammed Cevaz Zarif, 3 Avrupa ülkesi nükleer anlaşmayı okusunlar dedi. Avrupa Troikası İran'la ilgili iddialarını sürdürüyor. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Arakçı, yaptırımları kaldırmadan nükleer anlaşmanın bir değeri yok dedi. Tuğgeneral Dehkan, Biden yönetiminin politikalarının Trump ekibinin politikalarına benzediğini belirtti. Amerikan nükleer anlaşmayla ilgili aşırılıkları devam ediyor. Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı, Türkiye uluslararası hukuku ihlal eden bir ülkedir dedi. Türkiye'de son 24 saatte 129.630 COVID-19 testi yapıldı. 7.763 kişinin testi pozitif çıktı. 97 kişi hayatını kaybetti. Batı Şeria'da Filistin protestolarının bastırılması sürüyor. Yayınımızın sonunda sunduğumuz haber özetlerini dinlediniz.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyon üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını fax ile yapmak isteyenler için Tahran'daki fax numaramız +0 98 21 22 01 36 82. Ayrıca +0 98 21 22 01 36 82 veya +0 98 21 22 16 27 53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Thank you.